Ayrım 44. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 378. Dünyanın en ünlülerinden biri olan Aile Sirki'nin mevsimlik gösterisini hazırlamak için Cartagena'ya gelen Emilio Razzaro idi. Sirk, önceki hafta Havana'dan İspanyol bandıralı Euskera adlı transatlantik ile yola çıkmıştı. Bir sonraki pazara bekleniyordu. Razzore, daha doğmadan önce sirkte olduğunu söylüyordu ve vahşi hayvan terbiyecisi olduğunu keşfetmek için onu sahnede izlemeye gerek yoktu. Hayvanlarını ailesinin üyeleriymiş gibi adlarıyla çağırıyor, onlar da sahiplerine dokunaklı, sert davranışlarla yanıt veriyorlardı. Kaplan ve aslanların kafeslerine korunmasız giriyor, onları elleriyle besliyordu. Evcil ayısı onu sevgiyle kucaklayınca bir ilkbaharı hastanede geçirmesi gerekmiş. Ama en çekici numara ne Razzore'ydi ne de ateş tutan delikanlı. Kafasını yerinden söküp koltuğunun altına alarak pistin çevresinde dolaşan adamdı. Emilio Razzore hakkında en unutulmaz şey dize gelmez doğasıydı. Anlattıklarından büyülenip saatlerce öyküsünü dinledikten sonra El Universal'de "Tanıdığım en insan insan" diye yazmaya cesaret etmiştim. 21 yaşında pek kimseyi tanıdığım söylenemezdi ama sanırım bu cümlem hala geçerli. Mahzende gazeteden arkadaşlarla birlikte yemek yedik. Orada da vahşi hayvanları sevgiyle kişileştirerek anlattığı öyküleriyle hemen sevdirdi kendini. O gecelerden birinde bu konuyu uzun uzun düşündükten sonra kaplanlar ortada olmadığında bulaşıkları yıkamaya bile razı olarak beni de sirkine almasını istedim. Bana hiçbir şey söylemedi. Sessizlik içinde elini uzattı. Bunu sirk dilinde bir şifre olarak algılayıp işi olmuş bildim. Bu sırrı paylaştığım tek kişi Antikualı şair Salvador Mesa Nichols oldu. Sirklere delice bir aşk duyuyordu. Razzore'nin bölgedeki ortağı olarak Cartagena'ya yeni gelmişti. O da benim yaşımda bir sirkle kaçmış meğer. Palyaçoları ağlarken ilk kez gören herkesin onlarla gitmek istediğini ama ikinci gün pişman olduğunu söyledi. Benim kararımı onaylamakla kalmadı, hayvan terbiyecisini de ikna etti. Tek şartı zamanından önce duyulmaması için bu anlaşmayı bir sır olarak saklamamızdı. Sirki beklemek o zamana kadar heyecan vericiydi. O andan sonra dayanılmaz oldu. Esquera söylendiği tarihte gelmedi. Onunla iletişim kurmak da olanaksızdı. Bir hafta daha bekledikten sonra gazetede telsiz severler aracılığıyla bir servis kurup Karayipler'deki hava durumunu izlemek istedik. Ama basında ve telsizde korkunç olasılık hakkında söylentiler çıkmasına engel olamadık. O kaygılı günlerde Mesa Nichols ile ağzımıza bir şey koymadan ve uyumadan Emilio Razzore ile birlikte otel odasında bekledik. O bitmez bekleyiş sırasında adamcağızın çöktüğünü, hacminin ve cüssesinin küçüldüğünü izledik. Sonunda yüreklerimiz Özkera'nın hiçbir zaman hiçbir yere varmayacağını, kaderinin ne olduğundan haber alamayacağımızı kabullendi. Hayvan terbiyecisi bir günü daha tek başına odasına kapanarak geçirdikten sonra ertesi gün gazeteye gelip 100 yıl gün be gün verilen bir savaşın bir günde ortadan yok olamayacağını söyledi. Ne dikili bir ağacı vardı artık ne de ailesi. Sıfırdan başlayıp parça parça gemi kazazedesi sirkini inşa etmeye Miami'ye gitti. O trajedinin üzerine bu kararlılığı beni öylesine etkilemişti ki Florida'da uçağına bineceği Barranquilla'ya kadar ona eşlik ettim. Uçağa binmeden önce sirkine katılma kararım için teşekkür ederek somut bir şeyler ortaya çıkar çıkmaz bana haber vereceğine söz verdi. O kadar yürek paralayıcı bir sarılmayla veda etti ki aslanlarının ona duydukları sevgiyi ruhumda hissettim. Bir daha hiç haber almadım ondan. Miami uçağı benim Razzore hakkındaki yazımın çıktığı gün kalktı. 16 Eylül 1948. Aynı gün öğleden sonra Cartagena'ya dönecektim. Birden aklıma benim Cartagenalı arkadaşlarımın arkadaşları olan German Vargas ve Alvaro Cebeda'nın yazdığı akşam gazetesi El Nacional'e uğramak geldi. Gazete kentin tarihi bölümünde çökmek üzere olan bir binadaydı. Tahta bir perdenin ayırdığı geniş ve boş bir salonu vardı. Salonun dibinde genç ve sarışın bir adam, boş salonda tuşlarının sesi çatapatlar gibi patlayan bir daktiloyla yazı yazıyordu. Döşemenin ayaklarımın altında sızlanarak gıcırdamasından utanarak neredeyse parmak uçlarımda yanına gittim. Bana bakana kadar tahta perdenin yanında bekledim. Profesyonel bir konuşmacının ezgili sesiyle kuru kuru "Ne var?" diye sordu. Saçları kısacık, elmacık kemikleri çıkıktı. Derin bakışlı gözleri işi yarıda kesildiği için rahatsızdı sanki. Becerebildiğim kadarıyla tane tane yanıt verdim. Ben Garcia Marquez. Kartagenalı arkadaşlarım ilk öykümü okuduklarından beri Barranquilla'daki dostlarıyla sık sık benden söz ettiklerini söylemişlerdi. Ama yine de son derece inanarak kendi adımı söylediğimi duyduktan sonra German Vargas'ın benim kim olduğumu bilemeyebileceğinin farkına vardım. El Nacional'de German Vargas'ın kaleme aldığı iş edebi yeniliklere geldiği zaman aldatmanın kolay olmadığı hakkında bir makale yayınlanmıştı. Beni karşılayışındaki heyecan hem kimin kim olduğunu bildiğinin hem de içtenliğinin anlatılandan da gerçek olduğunun göstergesiydi. Bir saat sonra Mundo kitapçısında Alfonso Fuenmayor ve Alvaro Chepeta ile tanıştım. Kolombiya kahvesinde ilk içkilerimizi içtik. Hem tanışmak için kıvrandığım hem de tanışmaktan son derece korktuğum Katalan bilge Don Ramon Vinyes o gece saat 6'daki tertulyaya gitmedi. Beşer içki yuvarladıktan sonra Kolombiya kahvesinden çıktığımızda yıllardır arkadaştık sanki. Uzun masum bir gece oldu. İçtikçe kendinden daha emin ve dikkatli olan dahi sürücü Alvaro, hatırlanması gereken fırsatlarla dolu bir güzergahta ilerledi. Çiçeklenmiş ağaçlar altında, açık hava meyhanesi Los Almendros'a sadece Deportivo Junior taraftarlarını kabul ediyorlardı. Müşteriler arasındaki bir şaka uzadıkça uzayınca neredeyse yumruklar konuşacaktı. Onları yatıştırmayı denedim ama Alfonso araya girmememi önererek futbol uzmanlarından oluşan bu yerde barış yanlılarının pek sevinmediğini söyledi. Böylelikle ilk geceyi benim açımdan eskisine hiç benzemeyen bir kentte geçirdim. Ne annemlerin ilk yıllarını geçirdikleri kente benziyordu, bu Barranquilla ne annemle onca yoksulluğu paylaştığım ne de San Jose Koleji'ne gittiğim kente. Yetişkinlik yıllarımın ilk Barranquilla'sı cennet gibi kerhanelerde yaşandı. Randevu evleri sokağa 4 blok büyüklüğündeydi. Hızlı müzik yeri göğü inletiyordu ama yine de neredeyse hayrına iş görülen evcil köşeleri de yok değildi. Sahiplerinin eşleri ve çocuklarıyla birlikte emektar müşterilerine Don Manuel Antonio Carreno'nun nezaketi ve Hristiyan ahlakı çerçevesinde hizmet ettikleri aile evleri vardı. Bazıları işe yeni başlayan çırakların tanınmış müşterilerle veresiye yatağa girmeleri için kefillik bile yapıyordu. En eski randevu evi olan Martina Alvarado'nun pişman rahipler için gizli bir kapısı ve düşük fiyatları vardı. Ne hileli tüketim ürünleri vardı, burada ne gizli hesaplar ne de zehirli sürprizler. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma sızılar içinde ve hüzünlü son Fransız madamlar evlerinin kapısında kırmızı ışıkların altında oturur, hala sihirli prezervatiflerine inanan üçüncü kuşağı beklerlerdi. Türlü işler çeviren suç ortaklarının gizli toplantılar yapmaları ya da karılarından kaçan belediye başkanlarının sığınmaları için soğutulmuş odaları olan evler de vardı. Kırmızı beyaz, pembe mor çiçekleri olan Çin asıllı bir sarmaşığın üzerine örttüğü pergolanın altındaki dans pistiyle El Gato Negro, İngilizce şarkı söyleyen, el altından baylara ve bayanlara halüsinasyonlar gösteren, merhemler satan, saçları boya sarısı bir guajiralı tarafından alındığından beri ticari deniz filoları mürettebatının cenneti olmuştu. Evin kayıtlarında yer alan tarihi bir gecede Alvaro Chepeta ve Quique Scopel 16 beyaz kadın avluda oturmuş horlarken tek kara tenli kızın odasının önünde kuyruğa girmiş olan Norveçli denizcilerin ırkçılığına dayanamayarak adamlara tekme yumruk girişmişlerdi. İkisi bir olup yumruklarıyla ve uyanıp da adamlara sandalyeleriyle vurmaya başlayan beyaz kızların yardımıyla tam 12 denizciyi kaçırmışlardı. Sonunda da zararı tazmin etmek için çılgınca bir girişimin ardından çırılçıplak siyah kıza taç takarak onu Norveç kraliçesi ilan etmişlerdi. Randevu evleri sokağının dışında da hepsi polisle son derece iyi geçinen hem yasal hem de gizli evler vardı. Bunlardan biri çiçekler içindeki badem ağaçlarının gölgesinde uyduruk bir dükkandan ve içinde iki kiralık yatak olan bir barakadan ibaretti. Sermayesi yakınlarda yaşayan ve kendini kaybetmiş sarhoşlardan iş başına aldıkları birer pesolarla geçinen kanları çekilmiş, bir deri bir kemik kalmış gencecik kızlardı. Alvaro Cepeta bir gün Kasım sağanağına yakalanıp da dükkana sığınmak zorunda kalınca keşfetmişti bu mekanı. Evin madamı ona bira ikram ederek yanına bir yerine iki kız göndermiş ve hava açana kadar devam etmesine izin vermiş. Alvaro sık sık arkadaşlarıyla giderdi oraya. Kızlarla yatmaya değil de ağaçların altında oturup buz gibi bira içerek onlara okuma yazma öğretmeye. En yetenekli olanlarına devlet okullarında okuyabilmeleri için burslar ayarladı. Bu kızlardan biri Caridad Hastanesi'nde yıllarca hemşirelik yaptı. Evin sahibesine evi hediye etti ve o berbat çocuk yuvası ömrünü doğal olarak tamamlayana kadar deneysel bir adla anıldı. Açlıktan fahişelik yapan kızların kerhanesi. Benim Barranquilla'daki ilk unutulmaz gecem için Negra Eufemia'nın evini seçmişlerdi. Gür demir hindi ağaçlarının arasında çimentodan dev gibi bir dans pisti, saati 5 pezo ile kiralanan bungalovları, canlı renklere boyanmış masa ve iskemleleri, canlarının istediği gibi ortalarda dolaşan çulluk kuşları vardı. Bir anıtı andıran neredeyse 100 yaşındaki Eufemia kapıda nedense üzerindeki tek eşya dev bir kilise çivisi olan masasının arkasında oturur, müşterilerini elleriyle seçerdi. Kızlarını da terbiyelerine ve doğal zarafetlerine bakarak seçerdi. Çoğu hoşlarına giden isimleri alırlar. Bazıları da Meksika sinemasına duyduğu sevdayla onlara adlar koyan Alvaro'nunkileri yeğlerlerdi. Kötü Irma, Sapık Suzana, Gece Yarısı Bakiresi. Bir Karayip orkestrası ciğerlerinin tüm gücüyle Perez Prado'nun yeni mambolarıyla kötü anıları unutmak için bolerolar söylerken sohbet etmenin olanağı yoktur. Ama hepimiz çığlık çığlığa sohbet etme konusunda uzmandık. O gecenin konusunu Alvaro ve German belirlemişlerdi. Roman ve gazete haberinin ortak noktaları. John Hersey'in atom bombası üzerine yazdıkları onları heyecanlandırmıştı. Ama ben doğrudan gazeteciliğin tanıklığı olarak Salgın Yılının Günlüğü adlı yapıtını yeğlerdim. Bunun üzerine bana model olarak kullandığı Londra'daki veba salgını sırasında Daniel Defoe'nun yalnızca 5-6 yaşlarında olduğunu açıkladılar. Bu yolda ilerleyerek üçünün daha önceki tartışmalarından sürükleyerek getirdikleri romancılar için bir bilmece olan Monte Cristo kontuna vardık. Nasıl olur da Alexander Dumas, masum, cahil, yoksul ve nedensiz yere hapse düşmüş bir denizciyi aşılmaz bir kaleden kaçırır? Zamanının en zengin ve eğitimli adamı haline getirebilirdi. Yanıt şöyleydi. Edmundo Dantes, If Kalesi'ne düştüğünde kendi içinde çoktan başrahip Faria'yı inşa etmişti bile. Rahip, hapiste ona bilgeliğinin özünü aktarmış ve yeni yaşamı için gerekli olan şeyleri göstermişti. Muhteşem bir hazinenin gizlendiği yer ve nasıl kaçacağı. Demek ki Dumas iki farklı kişilik yaratmış, sonra da kaderlerini değiştirmişti. Dante, kaçtığında zaten içinde başka biri vardı. Eski kişiliğinden tek kalansa bedeni ve iyi bir yüzücü olmasıydı. German için Dumas'ın karakterini bir denizci olarak seçmesi son derece anlaşılırdı. Böylece onu denize attıkları zaman içinde bulunduğu çuvaldan çıkabilir ve karaya kadar yüzebilirdi. Daha kurnaz ve sivri bir mizah anlayışı olan Alfonso ise bunun hiç de garantisi olmadığını, çünkü Kristof Kolomb'un tayfalarının %70'inin yüzme bilmediğini söyledi. Pişmiş aşa böyle su katmaya ve her türlü bilgiçliğin tadını kaçırmaya bayılırdı. Edebiyatın bilmeceleri üzerine oynanan bu oyundan büyük keyif alarak herkesin zevkle yudumladığı limonlu şeker kamışı romuna yumuldum. Üçünün vardığı sonuca göre Dumas'ın bu romandaki yeteneği ve verileri yönlendirişi bir romancıdan çok bir gazeteciye uygundu. Sonunda bu yeni arkadaşlarımın Quevedo ve James Joyce'u da Arthur Conan Doyle'u okudukları keyifle okuduklarını anladım. Yenilmez bir mizah duyguları vardı. Bolerolar ve valletanolar söyleyerek geceler geçirilebilir, hiç duraklamadan altın çağının en güzel şiirlerini ezberden okuyabilirlerdi. Farklı farklı yollardan da olsa hepimiz evrensel şiirin zirvesinin Don Jorge Manrique'nin babasının ölümü üzerine kaleme aldığı dizeler olduğu konusunda hemfikirdik. Gece çok hoş bir eğlenceye dönüşerek benim edebiyat hastalarından oluşan o çeteyle arkadaşlığıma engel olabilecek son ön yargıları da silip süpürdü. Yeni dostlarım ve Rom sayesinde kendimi o kadar iyi hissediyordum ki utangaçlığımın kısıtlamalarından bile kurtuldum. O yıl karnavaldaki dans yarışmasını kazanmış olan sapık Suzana beni dansa kaldırdı. Arkadaşlarım pistteki tavuk ve çullukları kovalayarak bize cesaret vermek için çevremizde halka oluşturdular. Damasa Perez Prado'nun Mambo Numero 5 dizisiyle dans ettik. Platformun üzerindeki orkestradan marakaslarını alarak soluğum yettiği kadar bir saatten fazla Daniel Santos, Agustin Lara ve Bienvenido Granda'nın bolerolarını söyledim. Şarkı söylerken bir özgürlük rüzgarının etkisine girdim sanki. Üçü benimle gurur mu duydular, utandılar mı hiçbir zaman öğrenemedim. Ama masaya geri döndüğüm zaman beni kendilerinden biri gibi karşıladılar. Alvaro ötekilerin asla onunla tartışmaya girmedikleri bir konuyu açtı. Sinema. Bu benim için ilahi bir keşifti. Çünkü sinemayı her zaman romandan çok tiyatrodan beslenen bir yardımcı sanat dalı olarak görmüştüm. Alvaro ise onu benim müziği gördüğüm gibi görüyordu kesinlikle. Tüm diğerleri için yararlı bir sanat dalı. Tan ağrırken yarı uykulu, yarı sarhoş, Alvaro'nun usta bir taksi sürücüsü gibi kullandığı New York Times'ın edebiyat ekleri ve yeni çıkmış kitaplarla tıka basa dolu arabasıyla German ve Alfonso'yu evlerine bıraktık. Alvaro yatak odasının üç duvarını tavana kadar kaplayan kütüphanesini göstermek için beni evine götürmekte ısrar etti. İşaret parmağıyla kitapların üzerinde tam bir tur atarak, "Dünyada yazmayı bilen biricik yazarlar bunlar," dedi. Ben o kadar heyecanlanmıştım ki açlık ve uykunun ne olduğunu unuttum. Alkol bir lütuf gibi damarlarımda geziniyordu. Alvaro bana İspanyolca ve İngilizce en sevdiği kitaplarını gösterdi. Paslı bir sesle hepsinden teker teker söz ederken saçları her zamankinden daha karmakarışık, bakışları daha çılgındı. Azorin ve Sarayon'dan söz etti. Çok düşkündü onlara. Yazarların özel ve genel yaşamlarını en ince ayrıntısına kadar biliyor, onları donlarına kadar tanıyordu. İlk kez Virginia Woolf adını duydum. Ondan Faulkner'a ihtiyar Faulkner dediğimiz gibi ihtiyar Woolf diye söz ediyordu. Benim şaşkınlığım onu kendinden geçecek kadar aşka getirdi. En sevdikleri olarak nitelediği iki kitap yığınını kucaklayarak ellerime koydu. "Salak olma," dedi. "Al bunların hepsini. Okumayı bitirince neredeysen oraya gelip alırız." Benim için o kadar ulaşılmaz bir hazineydi ki bu. Saklayacağım bir deliğe bile sahip olamadığım için alıp da riske atamazdım. Sonunda bana zorla Virginia Woolf'un Mrs. Dalloway adlı romanının İspanyolcasını hediye etti. Önüne geçilmez bir kehanette bulunarak kitabı ezberleyeceğimi de ekledi. Gün ağrıyordu. İlk otobüsle Cartagena'ya dönmek niyetindeydim. Ama Alvaro, onunkinin eşi olan yatakta uyumamda ısrar etti. "Aman canı cehenneme," dedi kalan son gücüyle. "Gel burada yaşa, yarın sana muhteşem bir iş buluruz." Giysilerimle yatağa uzandım ve ancak o zaman bedenimde yaşamanın dayanılmaz ağırlığını hissettim. Alvaro da aynısını yaptı. Hem insanda hayranlık uyandıran hem de korku salan annesi Sara Samudio, biricik oğlunun ölmüş olabileceğine inanarak kapıyı yumruklayana kadar uyumuşuz. Saat 11'di. "Aldırma üstadım," dedi Alvaro uykusunun derinliklerinden. "Her sabah aynısını söyler. Asıl önemli olan bu bir gün gerçek olacak." 44. ayrımın sonu. Sayfa 387.